Ayrım 7.
Suat, o dünyayı affetmek için gelmiş. Hiç beklemediğim anlarda karşıma çıkan garip bir semboldü sanki Suat. Sıkıntıyla duraladım. Saat kaç? 5'e geliyor dedi ve fırladı. Eyvah, Doktor Sarnia gelmek üzere. Değiş tonton. Televizyondaki çizgi film dizisinin her şekle girebilen yaratıklarının şekil değiştirme komutuydu değiş tonton. Evde dışarıda çalışan her türlü konuma ayak uydurmak zorunda olan kadınların şekil, daha da önemlisi ruh hali değiştirmek zorunda olmalarını hicvediyordu. O da kim? Doktor Elizabeth Sarnia, Iowa Üniversitesi profesörüymüş. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden. Anlaşıldı, ben kalkıyorum. Hele bir diye bağırdı içeriden. Kesinlikle kalkmıyorsun. Ben ne yapacağım kadınla tek başıma? Banyodan başını çıkarmış tehdit ediyordu. Vallahi gidemezsin. Kadıncık portreye. Gözlerinde gördüm saati. İlk kez senin gözlerinde. Dalıp dalıp güneyin yıldızlı karanlıklarına dalan gözlerinde. Suriyeli konukta, boğazından geçmeyen yemekte, içemediğin içkide, soğuk ter döktüren öfkende. Bir yaşamdı Suat aranızda. Sıkıca kavranıp kollarından özenle geçirilecekti aranızdan. Başka bir yerde tanışsaydım, belki de seveceğim polisler tarafından. Üstelik ben yoktum Taksim alanında. Belki de bundan katmerlendi cacım. Bir yanda kardeşim baranından, hozanından uzak, öte yan başının gölgesi olsun düşürmez önüne. Dilinde türkü, dilinde ıtri, bir yanı kelam, bir yanı silah, alıp lükleri gün. Her bekçi düdüğünde bir çığlık, Suat, Suat, Suat. Kadıncık Suat'e. İnsan kime yataklık eder? İnsan kime sığınır? Soyadı tutmuyorsa senesi bellidir. İnsan kimin senelerini talep eder? Abasından değil mi? Neden yanımda değilsin? Ne garip. En çok mazereti olan da sensin. En affedilemeyecek olan da sen. Oğul, bu muydu sadıklığın? Vallahi yedirdin kurda beni. Ne zaman duydum, ne zaman anladım bu uzun havayı. Diana Pavlovich'i tanıştırmış olmasını saymazsak, Doktor Sarnia, Rudolph'un hayatında önemli bir yer işgal etmedi. Hatırladığım kadarıyla Günay, onu 3 kez ya gördü ya görmedi. O günkü ziyaretini burada aktarmamın nedeni, benim için Rudolph'u tanıma bakımından çok öğretici olmuş olması. Kadın gittikten sonra, tabi sabah oturmuş, konuşmuştuk. Şimdi düşüncesi acı veriyor ama o geceden sonra bir süre küstük de. Benim için de zor bir dönem olmuş olmalı. Cezaevinden yeni çıkmıştım, eşimden ayrılmıştım. Her neyse, bu Günay'ın hikayesi. Sarnia, randevuyu mektupla almıştı. Dile getirdiği nedeni, Orta Doğulu kadın yazarları tanımaktı. Entelektüel merak, öyle mi? Entelektüel merak, dedi Rodoplu. Üstünü değiştirmiş gelmişti. Bu da ne? Bindallı. Beni şaşırtmakta ustaydı bu kadın. Sen bindallı giyer miydin? Tabii, dedi muzip muzip. Hatun Orta Doğulu kadın yazar tanıyacakmış ya, tanısın bakalım. Koyu mavi kadife üzerine gümüş işlemeli, giysiye güzelliği, burnunun direğini sızlatıyormuş gibi baktı. Çok da güzel ama, değil mi? Çok, dedim. Güneyi ne kadar değiştirdiğini düşünüyordum. Başının tutuşu bile farklıydı sanki. Osmanlı Sultanı gibisin. Ona hanım sultan denir, cahil. Geldi sarıldı. Kalıyorsun değil mi? Cevap vermemi beklemedi. Kadın bir de kitabını göndermişti diye telaşlandı. Şuna bir bakalım, ayıp olmasın. Kitabın adı Bereketli Hilal'in Kadınları. Arap kadınlarından çağdaş mısralardı. Arka kapağında 13 şairenin ve kitabın redaktörünün fotoğrafları yer almıştı. Günay şöyle bir baktı. Oh oh oh, dedi. Bereketli Hilal'in Esin Afşarları, Bilge Su Eren ustaları. Takım tamam. Ön yargılardan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmamı söylemiştim. Ona duyduğum güvene karşın kitabın kapağını bile açmadan vardığı sonuç içimi ürpertti. Öfkeye kapılmaya başladığımı hissediyordum. Tabii o da. Bak, dedi, örtü yok. Takılar firuze artı gümüş. Yani? Yani bodrum, kuaförlü saçlar, özenli makyajlar, sigaralar. Esmer ama herhangi bir batı şehrinde rastlanabilecek kariyer kadınları. Arap burjuvazisi. Sen hiç Filistinli kadın gördün mü? Kamplardakileri. Sahici olanları. Sinirlenmeye başlıyordu. Bu da redaktör Kemal Bollata olmalı. Bedri Baykam'ın Arap çeşitlemesi. Lülüllü uzun saçlara, Kösnül tebessüme baksana. Şimdi ne demek bu? Canım efendim, esmerten, kıvırcık siyah saç Batı ülkelerinde ilkel üçüncü dünya sendromudur. Bundan kurtulup kendisini ilginç kılmak isteyen Arap, İranlı, Türk vesaire erkek böyle hoşluk yapar. Ne diyeceğimi bilemedim. Aklıma Cezayirli Fransız şarkıcı Enrico Macias geldi. Bereketli hilalin değil, bizatihi kendilerinin temsilcileri bunlar dedi Günay. Sernia'nın görüş alanına girebilmiş olduklarına göre yabancı değil, para ve duygu birliğine sahip olmalılar. Gözünü gözlerime dikti birden. Bak, gel bir tahmin yapayım. Şiirlerinde bağımlılıktan yıkanacaklar, ezilen Arap kadınlarının acılarını dile getirecekler. Kitaba daha önce bakmadın değil mi? Şerefim üzerine bakmadım, kitabı uzattı. Sen bak. Baktım. André Chédid, Lübnanlı Hristiyan, Paris'te yaşıyor, Fransızca yazıyor. Nazik Al-Malaika, Bağdat doğumlu, Amerikan eğitimli. Esaslı bir ölüm korkusu, yoksun olduğum fıtri özgürlüğüm, Arap dünyası kadınının aşağılık konumundan aldığım yaralar, izleyen ulusal aksilikler ve siyasi yenilgiler. İşte şiirimi hüzünle boyayan temel unsurlar. Mona, Saudi, Ürdün doğumlu, Paris eğitimli. Erkekler neden kadınları boğmadan, kitlemeden, beynini, rüyalarını kontrol altına almadan sevemezler? Baskı altında değil, özgürken nasıl severiz? Bunu sadece kadınlar yapabilir. Etel Adnan, Lübnan doğumlu, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimli. Kadınlara gelince, bizde bir tane bile yoktur. Hepsi kendilerini erkeklerinin diğer yarısı sayarlar. Teresa Avvat, Lübnan doğumlu, Paris eğitimli. Çıldıran ev kadının hikayesi. Alma Al Karda Al Jassuye, Filistinli, Amerikan ve İngiliz eğitimli. Ömrüm boyunca kimseye boyun eğdim, ne bir usta edindim, ne de güçlü erkek cinsinden emir aldım. Bizim kadınlarımız akıllarını ve yüreklerini kocalarının, babalarının, erkek kardeşlerinin ve oğullarının akıl ve yürekleriyle bütünleştiriyor. Bana da iffet ve takva diyorlar. Bu kadınlar erkeklerine değil, uluslarına karşı sorumlu olduklarını anlayıncaya kadar bu ulus asla ulus olmayacak. Fawziya Abu Khalid, Suudi Arap, Bedevi, Amerikan eğitimli. Şiirinin adı bir erkeğe. Sadık bir köpek olabileceğini düşünmüştüm diye yazmıştı Bedevi şaire. Sadık bir köpek olabileceğini düşünmüştüm, koşumsuz bir Arap atı, kabilenin kuru hurmaları lezzetinde herhangi bir tanrının müjdeleyicisi. Bana gelince miras idamımı yırtmış, aşiretimin ağaçlarını kökünden sökmüş, kanunsuzların özgürlüğünü kucaklamıştım, heyhat. Erkekliğinin, Narsissus'un, Levanten aynasında donmuş bir sis, senin ise bereketli hilalin meyvelerinin faziletlerini ululayan pezevenklerden birisi, herhangi bir sultanın, herhangi bir yardakçısından başka bir şey olmadığını keşfettim. Yüzüne baktım, korktuğu başına gelmiş gibi duralamıştı. Hüzünle öfke arasına gidip geldiğini görebiliyordum. Miras ilamını yırtmış, aşiretin ağaçlarını kökünden sökmüşmüş. Bu da Arap'ın işbirlikçisi. Katliamı hızlandırmaktan başka işe yaramazlar bunlar. Kendimi aptal gibi hissediyordum. Onun hemen gördüğü benim göremediğim neydi? Neden göremiyordum? Bir de bana anlatsana şunu, nereden bildin? Hayatım, kitap Amerikan basımı. Ticari bir iş olmadığı besbelli. Amerika'da kaç kişi şiir okur? Kaç kişi Arap şiiri okur? Yine de basılabilmişse bir nedeni var. O neden de şu. Batı'nın kafasındaki kültürden kurtarılması gereken doğulu kavramını perçinliyor. Başka türlü olsa basmazlardı, inan bana. Batı ancak görmek istediği doğuyu anlatana sıcak bakar. Evrensel olduğu iddia edilen bir kültür dayatılıyor. Bu kadınlar o evrensel kültüre duydukları özlemi, daha doğrusu kendi ilkel kültürlerinden ne denli nefret ettiklerini dile getirdikleri sürece itibar görürler. Hoş itibar da değil ya bu, saraya kabul edilmek gibi bir şey. Esin Avşar'ın Paris konserleri gibi mi? Kendimce az önceki duygularımdan ötürü af diliyordum. Tabii dedi, yani Allah aşkına arabeske inat olsun diye Paris'te türkü bozmak nasıl bir kelime bulamıyormuş gibi duraksadı. Hamakattır. Hamakat, anlayışsızlık, duyarsızlık, bönlük, ahmaklık. Ah bu entellerin uğursuz kibiri. Aşiretinin ağaçlarını kökünden söktün attığında yerine hele de o ekolojide ne işaretebileceğini sanırsın? Yüzüne baktım. Yapılmak istenene baksana, Batı kültürü getirilecek. Batılı olmayan bir toprak parçasında, o toprak parçasında yaşayan yerli çoğunluğun varlığı ve istemleri tümüyle kulak arkası edilerek yeni bir vatan edinmesine yardımcı olunacak. Nasıl yardımcı olunacak? Batının kültürünün yerli kültürü istediği gibi tasarruf etmek hakkının yerli kültürü korumak hakkından daha yüce, daha iyi, daha saygın, daha çağdaş, daha akılcı olduğu şeklinde tartışmasız doğrular yerleştirilerek yardımcı olunacak efendim. Mesela Türk müziğini çok sesli kılmak, tek sesli olmak özelliğini korumak isteminden, bireyselliği yüceltmek, geleneksel aile yapısını korumak isteminden, pizzacıları yaygınlaştırmak, lahmacuncuları korumak isteminden, daha yüce bir uğraş, hatta bir hak sayılacak. Kim yapacak bu işleri? İşgalcilerin öz uzman aydınları tabii. Seni sinirlendirdiğimi biliyorum ama söylemeden edemeyeceğim. Bak, bu hanımlarla İzmir'i lahmacuncuların işgaline terk etmeyeceğiz diyen Tarık Dursun aynı hamurdandır. Siz kimsiniz, işgal edenler kimler? Kim kimin şehrini işgal ediyordu, kim savunuyor? Pizzayı lahmacundan daha saygın kılan ne? Bunun cevabı yok. Rasyonel cevabı yok. Akıl dışı cevabı var tabii. Batıcı otorite, organik aydınlar öyle buyurduğu için. Öyle. Livaistlerle Pipolar, öz Gaziantep lahmacuncusundan Pizza Floransa'ya geçtiler mi, biter bu iş. O kadar basit olmadığını düşünüyordum. Kaç tane organik aydın var ki Günaycığım? Bu kadar etkili olabilseler başka şeylerle de olurlar. Aydın olmayan yoktur ki. Her insan eninde sonunda mesleği dışında bir entelektüel etkinlikte bulunur. Aydınlar dilekçesini hatırlasana. Her insan bir düzeyde bir filozof, bir sanatçı, bir beyin adamıdır. Aydınsallığı meslek edinmişlerin görevi, herkeste belli bir gelişme düzeyinde var olan entelektüel faaliyetin batıcı dünya görüşü doğrultusunda şekillenmesine öncülük etmektir. Edebiyatta, sanatta, sinemada batıcı dünya görüşü öylesi bir hakçılıkla ortaya konur ki batıya muhalefet toplum düşmanlığı ile eşleşir. Oryantalizmin de gelişmesi böyle olur. Birkaç tarihçi, birkaç papaz başlattı belki ama çığ gibi büyüdü, tartışılmaz bir bilgi oldu. Sümüklü bir İngiliz tezgahtar kızın ya da Alman dazlağının içine Türklerden fiilen üstün olduğu gibi bir bilgi nasıl yerleşti dersin? Türkiye'deki beyaz dizi daktilosunun kendisini hatim indiren anneannesinden daha kültürlü bellemesinin nedeni aynı türden bilgi değil mi? Elleri titremeye başlamıştı yine. Niye sinirleniyorsun bu kadar diye uyaracak oldum. Şöyle bir durdu. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım ya. Allah Allah. Gülmeye başladı ama yine de kendisine bu duyguları yaşatan kadına tavır, en Osmanlı tavır alması kaçınılmazdı. En Osmanlı tavır, mümkün olduğunca az konuşmak, hemen hiç gülmemek, misafiri bir yandan mükemmelen ağırlarken, öte yandan hiç yüz vermemek gibi, heyecanlı ve teklifsiz yapısına hiç uymayan, üstelik Osmanlı olup olmadığı da meçhul bir tavırdı. Günay yine de takındı. Kadına birden sordu. Beni nereden buldunuz Doktor Serni'ye? Ünümün Ayava'ya ulaşmış olduğunu düşünemiyorum. O diye ünledi Doktor Serni'ye, Ankara'dan. Ankara'dan? Evet dedi kadın. Elini boynuna götürdüğüne, tek sıra inci kolyesiyle oynamaya başladığına dikkat ettim. 50 yaşlarında ince, buruşuk, çipil gözlü, mavi saçlı bir kadındı Doktor Serni'ye. Ortaokul öğrencisi gibi yün etek, beyaz bluz, hırka ve düz ayakkabı giyinmişti. Rodoplu, PTT memuresi ya da kütüphaneciye benzettiğini söyledi. Ankara'dan mı? Bakın bu ilginç işte, tanıdığım birisi mi? Bu soruya cevap vermemeyi tercih etti Serni'ye. Sevimli olduğunu düşündüğü Ronald Reagan türü yapıştırma bir gülücük takındı. Milliyetçi olduğunuzu duydum dedi Günay'a. Günay, kütüye uzattığı elini bir an hareketsiz tuttu, sonra yavaş yavaş geri çekti, dramatik bir tavırla arkasına yaslandı, sigarasından bir nefes çekti. Neden sonra üfledi, alabildiğine soğuttuğu bir sesle sordu. Öyle mi? Evet dedi Serni'ye ama sarsılmıştı. Değil misiniz? Uzun bir süre cevap vermedi Günay, oynuyordu. Kendisinin içine de baygınlıklar getirdiğini diyeyim bir ağırlıkla bardaklara çay doldurdu. Bardak meselesi de garipti çünkü Amerikalıların fincanı tercih ettiklerini bildiği halde bardak kullanmakta ısrar ediyordu. Milliyetçilikten ne kastettiğinizi sorabilir miyim dedi nihayet. O diye ünledi Serni'ye şaşırmış gibi. Milliyetçiliğin birden fazla tanımı olduğunu düşünmemiştim. Yapmayın bayan diye yapıştırdı Rudoplu. CIA'nin arşivlerinde bu tanımlamaların olması gerekir. Bir yandan da nazik nazik gülümsüyordu. Doktor Sarnia bu defa gerçekten sarsıldı. Toparlanması 5-10 saniye sürdü. Ne ki Günay? Sohbetin gündemini kaptırmamaya niyetliydi. Herkesin çok iyi bildiği bir ABS'i tekrarlıyormuşçasına sordu. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'ndendiniz değil mi? Söyleyin bana CIA ile nasıl halleşiyorsunuz? Sizi rahat bırakıyorlar mı? Profesör bunun ardından ünlü Princeton Üniversitesi'nin CIA'nin başta Amerikan akademisyenleri olmak üzere Amerikan kamuoyunu İsrail lehine koşullandırmak amacıyla finanse ettiği açığa çıkmış, Orta Doğu seminerleri skandalının geleceğini kestirmiş olmalıydı. Neyse unutun dedi Rodoplu, küçümseyen bir el hareketiyle. Şimdi ne sormuştunuz? Aa evet, milliyetçi olup olmadığımı. Eğlenmeye başlamıştım, kaldığıma memnun oldum. Bu milliyetçilikten ne anladığınıza bağlı profesör diye sürdürdü Günay. Milliyetçilik derken Alman yani Batı tipi bir ırkçılığı kastediyorsanız milliyetçi değilim, hayır. Anlıyorsunuz değil mi? Ürünü olduğum kültür el vermez. Evet, soruyu Amerika Birleşik Devletleri bağımlılığını, Sovyet bağımlılığına yeğleyeceğim anlamında soruyorsanız yine hayır. Ancak sizi yanıltmak istemem. Bakın Sovyetler neresinden baksanız heyecanlı, hatta çocuksu bir Asya topluluğudur. Züccaciye dükkanına dalmış bir dana gibi sonuçlarının bilincine varmaksızın kırıp döktükleri çok olmuştur. İngilizler gibi sömürgelerinin duvarlarına kraliçenin resmini hatıra bırakıp çekilmeyi beceremezler. Sözü nereye getirecek diye merak ediyordum. Aynı şey Sarnia için de söz konusu olmalıydı ki gözlerinin büyüdüğünü gördüm. Yani sabırsızdırlar diye sürdürdü Rodoplu. Aynı uzak tavırla. Fiziki gücü uzun vadeli entrikayı tercih ederler. Anlayacağınız Sovyetlerle olan ilişkimizde biz tankla uzun vadeli ideolojik asimilasyon arasında bir tercih yapmak durumundayızdır. Kolay bir seçim değildir ama sonuçta biz Asyalıyız. Sinsilikten, silahtan korktuğumuzdan daha çok korkarız diyerek güldü. Tabii siz buna zihinsel tembellik de diyebilirsiniz. Çaydanlığa uzandı. Sarnia'nın doğululara yakıştıracağını bildiği bir aşırılıkla 5. bardağı doldurmayı önerdi. No, no, thank you diyerek kaçındı Amerikalı. Hayatını tehdit edildiğini düşünebilirdiniz. Ama bunu anlayacağınızdan eminim diye sürdürdü Rodoplu tepeden bakan bir tavırla. Bizim Machiavelli geleneğimiz olmadığını bilirsiniz. Bundan sizin kendinizi Asyalı saydığınızı mı anlamalıyım diye sordu Doktor Sarnia. Günay'ın düşüncesini izlemekte zorlandığını, kendince bir çıkış yolu yakaladığını görebiliyordum. Günay'ın gözlerinde italikleri gördüm. Kafanızda Sovyetleri paramparça edecek Asya Müslümanları zillerinin çaldığını görür gibiyim Doktor Sarnia. Asya Türkleri Ruslara rahat vermese ne güzel olur değil mi? Belki de iyi bir turancıyımdır. Ne hoş olurdu değil mi? Sıradan bir memurun her yerde sıradan bir memur olacağını düşünmeliydim. Bu banaydı. CIA'nin birinci sınıf beyinlerini Türkiye'ye üstelik de böyle sıradan bir iş için herhalde tahsis etmezler değil mi? Sarnia'ya döndü. Elbette Asyalıyım dedi. Başka ne olunabilir ki? Devam edelim mi? Milliyetçiliği kapitalizm ululaması şeklinde düşünüyorsanız yine hayır. İslami uyanış şeklinde düşünüyorsanız yine hayır. İsa Mesih diyerek ellerini çırptı profesör. Bu kelimenin bu kadar çok anlama gelebileceğini düşünmemiştim. Gerçekten kötü oynuyordu. Avokado gibi dedi Rodoplu kaşlarını kaldırarak. Şeker koyarsanız tatlı, limon sıkarsanız salata olur. Türkiye'de eşek armudu diye bilinen, yalnız ithalcı manavlarda satılan, Amerikalıların pek sevdiği bir meyveyi örnek veriyordu. Evet dedi kadın, anlıyorum. Yalan söylüyordu. Ha eğer milliyetçilikten batılılaşma da yaya kalma bahasına kendi kültürüne sahip çıkmayı anlıyorsanız bakın o doğru. Evet milliyetçiyim ve Hilal'le Haç arasında bir seçim yapmak söz konusuysa hiç kuşkunuz olmasın Hilal'i seçerim. İnsanların kültürel miraslarına sahip çıkmaları güzel bir şey dedi Doktor Sarnia. Yine en Reagan gülücüğüyle. Ben yıl ışıklığının mide bulandırıcı olduğunu düşünürken bunun için mi kitabınızdaki o şaireleri seçtiniz diye bastırdı Günay. Dondu kaldı kadın. Neden? İyi biçim olmadığını mı düşünüyorsunuz? Alelacele toparlandı ekledi. Kamal Bollat'a yardım etti biliyorsunuz. Filistinlidir. Kendisi yetenekli bir ressam ve yazardır. Günay bana baktı, gördün mü? Kadının Filistin'de açıklamasının Hilal'i savunacağını söyleyen birisine hoş görünmek isteminden kaynaklandığı açıktı. Acemice olduğunu düşündüm. Evet, gördüm dedi Günay. Başındaki alıntıdan belli. Ellerinin emeğinden o kadına da pay verin. Bırakın o da işlerle tanınsın şehirde. Süleyman'ın meselleri 31. değil mi? Bolluta Hristiyan Filistinlilerden olmalı diye ekledi müstehsi bir gülüşle. Demek biliyorsunuz. Hristiyan mısınız? Tabii ki hayır dedi Rodoplu. Sesine hakarete uğramış bir ton vermişti. O pasajı ben de bir kitabımda kullanmıştım. Ancak izin verirseniz Bollata'nın seçimini yersiz buldum. Neden? Gerçekten şaşırmış, gözlerini açmıştı kadın. Renkten renge girmek diye bir şey varsa bu o anda tanık olduğum ruh hali olmalıydı. Azizem, Doktor Sernia dedi Günay. İncil'deki o pasajın bu şairelerin karşı çıktığı ne kadar anlayış varsa hepsini içerdiğini bilmediğinizi söylemeyin bana. Kadını iyice ezmeye niyetliydi. Üşenmedi, kalktı buldu ve okudu pasajı. Kim nasıl bulsun bir iffetli kadın? Varsa öyle bir kadın, fiyatı kat kat fazladır yakutlardan. Bir kadın ki ona kocasının yüreğini emanet etmesinde tehlike yoktur. Bir kadın ki kocası gönlünü kazanmak için uğraşmak zorunda değildir. Bir kadın ki ömrünün her gününü kocasına iyilik yaparak geçirir, kötülüğe geçit vermez. Yün bulur, keten bulur ve isteyerek çalışır elleriyle. O kadın ki bir ticaret gemisi gibidir, uzaklardan erzak taşır. Öyle bir saattir ki uyandığı vakit henüz gecedir ve kadın o saatte ev halkına et dağıtır. Bir tarla düşünür, satın alır ve ellerinin emeğiyle bir bağ yetiştirir. Belini güçle takviye eder, kollarını kuvvetle donatır. Bilir ürettiği malın iyi olduğunu ve onun mumu gece de sönmez. Ellerini iğnin üzerine tutar ve onun elleridir soran örekeyi. Ve kocası itibar görür otururken ileri gelenleriyle ülkesinin şehir meydanında. Böyle bir kadını kocası da beğenir. Ve sizin kitabınızdaki cümleler. Arap feministlerinin kitabı mukaddes dururken günah keçisi olarak Kur'an-ı Kerim'i seçmiş olmalarını garip bulmuyor musunuz? Bu noktada dayanamadım, Güney'e döndüm. Allah'ın da ta neydi diyiverdim. Laz aksanıyla tabii. Gülmekten kırıldık. Efendim, bir Laz fıkrasının son cümlesiydi. İşte temel İdris'e gelir der. İdris lan, duydun mu? Ben ateist oldum. Ne oldun ne oldun? Ateist oldum. Kimdir o? Ateist oldum dedim sana. Ben Allah'ı tanımayırım. Ve tabii son cümle Allah'ın da ta neydi? O kadar gülmüştük ki kadına çevirmek şart oldu. Çevirdim ama olmadı tabii. Her neyse dedi Günay. Filistinli dostumuz erkeklerin intikamını almış gibi görünüyor. Öyle düşünmüyor musunuz?